Herkese selamlar. Neuroblog Haber Bülteni'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Meriç. Bugün Beyza ile birlikte sizler için derlediğimiz haberleri anlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Beyza, sen de hoş geldin. Nasılsın?
Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Geçmiş bayramın kutlu olsun.
Ay
Nasıldı
teşekkür
bayram?
ederim. Senin de kutlu olsun.
Teşekkürler.
Güzeldi ya. Biraz işte hareketliydi ama arada iyi oluyor böyle.
Değil mi? Değişiklik.
Tatlıydı. Evet. Senin nasıl diyeceğim ama pek bayram havasında değilsindir herhalde sen.
Yani işte ben de öyle akşamları bir aradım. Tanıdıkları bayramlarını kutladım. En bayram o şekilde geçti burada tabii. Yani bir kavurma yiyemedim.
Aa, doğru. En kötü yanlarından bir tanesi bu galiba.
Tabii yani. Tabii biz kendimiz burada bir şeyler yaptık ama bir kurban kavurmasının tadı olmuyor
Aa,
maalesef.
o doğru, o bayrama denk geliyordu değil mi? O şey, Adana mı yapmıştınız?
Ha evet.
Süper, süper. Çok daha iyi bence.
Denedik diyelim.
Daha tercih edilesi yani.
Ya hayır, benim için kavurmanın yerini hiçbiri tutamıyor.
Gerçekten.
Tabii. Yani.
Doğru söylüyorsun. Yani bir de şey ya, bu bir tık daha böyle bayrama gömülü bir şey ya, spesifik bir şey yani, bayrama spesifik bir şey. O yüzden tadı bir farklı oluyor gerçekten.
Doğru, şimdi evet. Bütün yıl kavurma yiyemiyorsun. Ya,
Değil
yılda bir kere yiyorsun. Onun tadı çok ayrı oluyor tabii
mi?
yani.
Şey falan da, ciğer falan da öyle mesela benim için. Ben ciğeri de pek günlük hayatımda yemiyorum ama bayramda bir ciğer yeniyor
İşte evet. Doğru.
yani. Daha özel yapıyor bence de o yüzden.
Hala eski bayramlar devam ediyor diyebilir miyiz o zaman?
Valla benim çocukluğumdan bu yana seyri değişmedi bayramların. O yüzden ben diyebilirim. Ama küçüğüm ben ya. Bunu demek için. Çok adil olur mu bilmiyorum.
Yani yine de
Sen...
o kadar küçük sayılmazsın bence.
Tabii canım yani. Ama yani bu eski bayramların olmadığına dair yakınan insanlar tam olarak neyden şikayetçi? Onu bilmek lazım. Ben pek hakim değilim ya.
Hiçbiri de açıklamıyor. Yani ya eski
Evet.
bayramlar yok.
Tabii tabii.
Ne? Neydi eskiden?
Hiçbir fikirleri yok gibi bence onların, yok ama yani.
Evet. Aynı hissiyat olur mu? Geçen yılla bu yıl aynı şey hissediyor muyuz? Hissetmiyoruz. Bence bu biraz hissiyatla alakalı.
O olabilir, evet ya. Doğru söylüyorsun. Üstünden zaman geçtikçe de böyle biraz silikleşiyor ve sanki daha güzelmiş gibi falan da geliyor bazı. Böyle kötü şeyleri biraz nasıl desem buğulu hale getiriyoruz gibi de hissediyorum. O yüzden
Ha, evet,
bundan
o bence
kaynaklı olabilir
kritik.
gerçekten.
Evet. Her
Doğru.
zaman eski şeyleri çok iyi hatırlıyoruz. Kötülüklerini hatırlamıyoruz. Öyle
Evet,
olunca da
genelde öyle oluyor ya. Aynen. Bir
evet.
özleme eğilimimiz var herhalde gerçekten.
Bence tamamen bu.
Hiçbir
Eski
şey.
bayramlar da aynıydı. Şimdi de
Katılıyorum
aynı. Sadece özlüyoruz.
tamamen ben de.
O zaman bayram üzerine yaptığımız felsefeyi bir kenara bırakıp ben diyorum ki yavaştan bölüme girelim mi?
Girelim. Evet, bence de.
Şimdi bu sefer hani genel böyle haber, yani genel konular seçmek yerine kansere odaklandık. Dört tane haber belirledik. Böyle kanserin kökeninden tutup da tedavi yöntemlerini böyle bir sentezleyen dört farklı haber. Bunlar hakkında konuşacağız bugün. Bu bölümde daha doğrusu. Beyza, sende neler var? Neler anlatacaksın bugün?
Benim ilk haberim, birden fazla kanser türü için uygulanması planlanan yeni bir tedavinin keşfine dair bir haber var ilk etapta. Daha sonra da Y kromozomu kaybının kanser hücrelerinin artışını sağladığına dair bir çalışma var. Ondan bahsedeceğim. Sende neler var?
Güzel. Ben de kanserin kökenlerini araştırmak istemiş bir grup bilim insanı. Bunun üzerine bir çalışma var.
Aa, süpermiş bu.
Bir diğeri de geliştirilen ilaçların kanserli hücreye nasıl daha iyi aktarılabileceği üzerine bir araştırma. Bence ikisi de, hatta dört çalışma da son derece kritik ve hani tam olarak böyle günümüzde ne çalışılıyor acaba kanser üzerine? Nin cevabını verebilecek çalışmalar bence bunlar.
Tam olarak buna katılıyorum. Bende de yani özellikle vurgulanan kısımlardan biri bu ve şey de, haberlerimizin birbirini tamamlayacağını da düşünüyorum bu noktada. İyi
Evet.
bir seyir sunacak yani bence.
Evet, akış olarak da güzel
Evet, evet,
olacak
evet.
gibi duruyor. Bunu bilinçli seçmedik ama.
Gerçekten öyle, habersiz diye.
Evet.
Yani.
Öyleyse ben başlayayım böyle kökenlerden olduğu için bu haberle başlasak herhalde akışta çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
Tamamdır.
Ottawa Üniversitesi Tıp Fakültesi, McMaster Üniversitesi ve Calgary Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı insandaki kanser oluşumunun kökenlerini araştırmaya karar vermişler. Farklı kanser türleri arasındaki benzerlikleri ve bağlantıları araştırıp onların embriyonik kökenlerini incelemişler. Temel amaçları da bu bağlantıları, bu benzerlikleri bulup klinik çalışmalarda kullanmak, ilaç geliştirme çalışmalarında kullanmak. Bilindiği gibi kanser hücreleri kök hücrelerinin yolaklarını kullanabiliyor. Bunları kullanarak kendini üretiyor, geliştiriyor. Ve ekip de diyor ki bu kök hücreleri tetikleyelim, yetişkin hücrelere dönüştürelim ve bakalım ne olacak. Yani bu hücreler belki de kanser oluşumunu engelleyebilecek. İlk olarak bunu test ediyorlar, bunu deniyorlar ve çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Gördükleri üç ana sonuç var. Bunlardan bir tanesi embriyonik sinir sistemi gelişimini tetiklemek, beyin tümörü oluşumuna karşı etkili. İlkel bağırsak özelliklerinin oluşumunun tetiklenmesi, kolon kanseri oluşumuna karşı etkili. Fetal kan hücresi oluşumunu tetiklemesi de lösemiye karşı etkili. Yani kanserin kökenini ele alacak olursak bu yaklaşım son derece etkili. Beyin tümörünün tedavisini ele almak istiyorsanız, buna karşı bir şey geliştirmek istiyorsanız o embriyonik kök hücreleri kullanabilirsiniz gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Bu son derece kritik çünkü ekip diyor ki biz bütün kanser tiplerini kanser başlığında topluyoruz ama her kanserin kökeni farklı, yolakları farklı, sonuçları farklı ve bunu bu şekilde değerlendirmek üretilebilecek tedavi yöntemleri açısından son derece etkili olacaktır. Ayrıca bu söyledikleri yaklaşım yıllardır dillendiriliyormuş ama laboratuvarda yapmak zor. Yani çok farklı kanser tipleri var ve hepsini siz laboratuvarda oturup inceleyemezsiniz. Ve bunu bilgisayar programlarıyla yapmayı deniyorlardı ama çok başarılı bir şekilde oturtulamadı sistem. Bu çalışma ilk defa bu görüşün, bu yaklaşımın laboratuvardaki denemesi olarak önümüze çıkıyor. Bir de tabii ekip bunları anlattıktan sonra diyor ki biz bu çalışma sonunda kansere çare bulmuş olmayacağız. Sadece bir yaklaşım sunacağız. Ve bir sonraki çalışmalarda, bir sonraki kanser tedavi yöntemlerinde bu yaklaşımı göz önüne almaları çağrısında bulunuyoruz aslında diyor. Ki bu da çok değerli bir şey. Çünkü bilim her zaman somut maddi bir şey ortaya koymak demek değil. Yani bilimde fikri ortaya koyup bu fikrin alınıp şekillendirilip bir şey sonucuna varılması. Yani o zaman işte somut maddi bir şey üretmeye yardımcı olabiliyor, yardımcı oluyor. Yani benim açımdan da mesela bir fikir üretmek tamamen bir ilaç üretmekle aynı. Yani siz o fikri üretmeden bir kere zaten ilacı üretemezsiniz. Ama o fikirden bir ilaç üretmiyorsanız da o fikrin bir önemi kalmıyor maalesef. Yani bunlar ikisi çok önemli kritik şeyler ama ekip burada bir fikir üretiyor, bir yaklaşım üretiyor ve bunu ilaca dönüştürebileceğimizi, bir tedavi yöntemi dönüştürebileceğimizi söylüyor. Aynı zamanda tabii bir diğer açısı da kanserin yani herkesin farklı olması ve herkesin tedavi yöntemlerine farklı tepki vermesi, herkesin dokusunun diğer kişilerden farklı olması ve bu dokularda oluşan kanserin aslında birebir aynı olmadığı kısmı da çok kritik. İki kanser arasında, aynı vücuttaki kanser arasında bile farklılık varken insanlar arasındaki kanserler arasında da çok büyük farklılık var. Buna da dikkat çekiyorlar ve bir noktada bu işte kişiselleştirilmiş tıp için son derece önemli bir bakış açısı. Hem kişiselleştirilmiş tıp hem de spesifik bir kansere, özel bir kansere yönelik geliştirilebilecek bir tedavi yöntemi açısından son derece önemli. Ben çok güzel bir girişim olarak görüyorum bu çalışmayı. Ekip bir sonraki aşamada artık bu kanser tiplerini tek tek ele alarak nasıl tedavi edebilirize yöneleceklerini söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam hemen hemen 30 kanser tipi üzerinde bir çalışma yapmışlar ve hepsinde böyle ayrı bir kökenle ulaşabildiklerini söylüyorlar. Ve içlerinden işte en fazla görülenin öldürücü olanları belki de ele alıp bunlara nasıl yaklaşabiliriz şeklinde bir denemeleri olacak. Tabii bu Henüz insanlar üzerinde denenmiyor. İlk başta hücresel boyutta incelediler. Herhalde bir sonraki aşama artık tedaviye yönelik aşama fareler üzerinde olur ve orada gelecek bir başarılı sonuçta da insanlar üzerinde deneyebileceklerini tahmin ediyorum. Bu çalışma böyle beni çok böyle, ya ben aslında kanser üzerine çok bir şey okuyup düşünen bir insan değilim. Benim çalışma alanımdan da bir tık uzak. Ama tabii yani lisanstayken bizim bölümden de kaynaklı bayağı bir kanser çalışmaları üzerine bir şeyler duyuyorduk, okuyorduk. O zamandan kalma bir aşinalığım var. Ama yani ben bunu okuduğumda mesela bayağı böyle, aa ne güzel bir çalışma, böyle bir çalışmalar yapılıyor muymuş kanser üzerinde dedim. Çünkü çok karşımıza çıkmıyor. Yani bilmiyorum sen denk
Evet.
geldin mi ama her kanser tipin ayrı özellikle böyle hem benzer özelliklerini yakalamaya çalışıp hem de bunları ayrı hastalıklarmış gibi ele almak son derece mantıklı benim gözümde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya katılıyorum yani çünkü çok karakteristik bir yanı var hemen hemen bütün tiplerinin gerçekten. O yüzden genele vurmuş bir tedavi yöntemi aslında şu anda yapılan şey bu ama yani bunun çok makul olmadığını da biliyoruz çeşitli yan etkilerinden dolayı vesaire. O yüzden daha özelleştirilmiş bir şeyler deniyor olmak ve bunun üstüne gidiyor olmak bence önemli gerçekten. Tam aksi de bir o kadar önemli ama ben kanser için özellikle böyle bir yaklaşımın daha makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanser pek şey bir hastalık değil ya. Yani daha geniş bir çaptan başlayıp da bir daha sonra özelleşelim denilecek bir şey artık değil. Yani hem şu anda genelden başlayamayacağımız kadar çok şey biliyoruz bir yandan ve çok fazla kanser çalışan grup var dünyada. Ve hatta ben sana bununla ilgili bir soru sormak istiyorum ama bunu sonda soracağım. Yani bu genel bir kanser bölümü olduğu için şu an
Tamam.
sen haberi anlattıkça aklıma geldi. O yüzden hani sen anlatırken bir yandan kafamda bu soru vardı. Biraz da şey bir soru olacak. Özel bir soru olacak. Yani daha şahsi fikrini almak istediğim bir şey olacak. Hem de
Tamam.
uzak olduğunu belirttiğin için ekstra önem kazandı benim için. Hem de sonuçta bütün bir bölüm boyunca kanserden bahsedeceğiz. O yüzden sonda konuşmak daha iyi olacak diye düşünüyorum.
Çok merak ettirdin şu an.
Ya bir şey aslında benim açımdan bahsedip ne kadar katılıp katılmadığını merak edeceğim.
Tamam,
Ediyor
olur.
olacağım. Özetle böyle. O zaman ben devam edeyim
Tamam,
istersen.
olur.
Şimdi benim dediğim gibi ilk haberim kanser türü için, yani birden fazla kanser türü var biliyoruz ki bunlar için uygulanabilecek genel bir tedavinin keşfi. Aslında tabii ki bu biraz kapsayıcı bir başlık ve tamamen böyle değil işler ama seninkinin biraz aksi bir çalışma yani bu. Ben pek mümkün görmem normalde böyle şeyler açıkçası. Yani daha amatörce geliyor ve sanki uygulanabilirliği daha azmış gibi geliyor ama çalışmadan etkilenmediğimi de söyleyemeyeceğim açıkçası. Şimdi buradaki yani bu haberin haber değeri hem başta söylediğim gibi işte birden fazla kanser türüne uygulanabilecek olmasından hem de işte jenerik bir tedavi geliştiriyorlar. Yani jenerik bir tedavi demek aslında var olan tedavi yöntemlerinin bir muadili olacak olması bunu haber değeri olan bir haber yapıyor gerçekten bence. Çünkü yani jenerik tedavi üretme ihtiyacı işte halihazırda var olan tedavinin yetersiz olması olabilir veya yan etkilerinin fazla olmasına kaynaklanıyor genelde. Burada da benzer şekilde mevcut yöntemlerden daha az olumsuz yan etkiyle kanseri tedavi etme çabası var. Yani tümör hedefleyen yeni bir alfa parçacık terapisi bu temel olarak böyle. Japonya'daki farklı merkezde çalışan iki araştırmacı tarafından geliştiriliyor bu metot. Ve geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanıyor yani oldukça aslında yeni. Ve birçoğumuzun bildiği gibi standart kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileri çok yıkıcı. Buna rağmen böyle güçlü tedaviler alınmasına rağmen yani özellikle kanser zaten metastaz yapmışsa kanser hücrelerinin tamamının temizlenmesinin garantisi de olmayabiliyor. Ve bu tüm zamanların problemi olduğu için çalışmalar da genellikle tedavilerin sadece tümörleri etkilemesi üzerine oluyor. Yani tümör spesifik hedefli tedaviler arıyor araştırmacılar son zamanlarda. Bunlar üstüne tabii az da çalışma yapılmıyor. Dediğim gibi az önce de senin haberin bittikten sonra söylemiştim. Pek çok grup var dünyanın hemen her yerinde kanser çalışan, farklı farklı türlerini çalışan, farklı farklı tedavi yöntemlerini vesaire. Haliyle bazı hedefe yönelik tedaviler bulundu ve var şu anda ama tüm kanser tipleri için uygulamak söz konusu olmayabiliyor bunlarda da. Çünkü dediğin gibi işte sonuçta karakteri olan şeyler bunlar ve kişiye özel bir şekilde çok değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden bu ihtiyaç tamamen karşılanmış durumda değil. Ve başta da söylediğim gibi haber değeri geliştirilen tedavinin en büyük avantajlarından birinin herhangi bir vektör kullanılmaksızın, antikor veya peptit gibi aracılar olmadan birçok kanser türü için kullanılabilecek olmasından geliyor. Ve bu geliştirilen teknik aslında temel kimyaya ve akroleyin adı verilen bir bileşiğin kanser hücrelerine birikmesi durumuna dayanıyor. Araştırmacılardan işte birinin ekibi birkaç yıl önce benzer bir tekniği göğüs kanseri hücrelerini tek tek saptamak için kullanıyor. Ve bu işin sonunda işte 3 nitrojen atomlu bir grup olan azit türüne, kısaltması ADIPA olan bir azit türü bu. Floresan bir bileşik bağlıyorlar. Azit ve akroleinin bir kanser hücresi içerisinde bir araya geliyorlar. Bunlar bir reaksiyona giriyor ve bu floresan bileşik de kanser hücresi içindeki yapılara bağlanıyor. Akrolein burada kilit noktalardan biri çünkü sağlıklı hücrelerde bu madde neredeyse hiç bulunmuyor. Ve vücuttaki kanser hücrelerini biz floresan ışımasıyla görmüş oluyoruz. Bununla sınırlı kalmıyor çalışma. Tespit edip bırakmıyorlar tabii ki bu kanser hücrelerini. Yok etmeyi de hedefliyorlar. Ama bundan sonraki çalışma çok kolay aslında. Çünkü azidi bir floresan bileşiğe bağlamak yerine diğer hücrelere zarar vermeden kanserli hücreyi işte öldürebilecek bir bileşiğe bağlamayı denerlerse bir tedavi yöntemi geliştirebileceklerini düşünüyorlar. Ve bunun için bir bileşik kullanıyorlar. Astatin 211 diye bir radyonüklit ve yani radyonüklit çünkü bozulurken alfa parçacıkları şeklinde az miktarda radyasyon yayıyorlar. Yaklaşık işte 70 falan böyle kilobekerelik bir radyoaktivite söz konusu oluyor. Ve alfa parçacıklarından da biraz bahsetmek gerekirse işte diğer radyasyon tedavisi formlarına kıyasla alfa parçacıkları biraz daha ölümcül. Ama 1 milimetrenin böyle 20'de 1'i kadar falan hareket edebiliyorlar ve küçük bir kağıt parçası tarafından bile durdurulabiliyorlar. Yani tüm bunlardan anlayabileceğimiz gibi teoride bu astatin 211 bir kanser hücresine girdiğinde yaydığı alfa parçacıkları kanser hücresine zarar verecek. Yani bunu bekliyoruz. Ama bundan daha fazlasını da yapmayacak. Yani sağlıklı hücreyi de etkilemeyecek diye düşünüyorlar. Bunu ilk etapta insan akciğer tümör hücrelerini farelere implant ederek tedaviyi test ediyorlar. Bu üç aşamalı bir test. İlk aşamasında işte tümöre astatin 211 enjekte ediyorlar. Diğerinde astatin 211 ve azitten oluşan bir prop bu. İşte tümöre enjekte ediyorlar. Ve daha sonra bu yine aynı şekilde azitten ve astatin 211'den oluşan probu kan dolaşımına enjekte ediyorlar. Herhangi bir hedefleme gerçekleştirilmeden yapılan enjeksiyonda görüyorlar ki tümörler büyümeye devam ediyor ve fareler ölüyor. Fakat hedefleme yapıldığı durumda yani azit kullanıldığında tümörler yaklaşık 3 kat daha az büyüyor ve çok daha fazla sayıda farenin hayatta kaldığını görüyorlar. Oran olarak da tümörü enjekte edildiğinde işte %100, kana enjekte edildiğinde %80'lik bir hedefleme ve yok etme oranı bildiriliyor. Bu tabii çok iyi bir oran çünkü kana enjekte edildiğinde bile bu denli iyi bir oran almak hiç kolay bir şey değil ve kanserli dokunun hücrelerin konumunu bilmeden bile yok edebileceğine dair umut verici bir çalışma gerçekten. Çünkü şey olabiliyor yani işte erken teşhis olmadığı durumda veya neticede bir kanserli dokunun zaten oluşmuş olması gerekiyor. Yani bazı kanser dokuları tespit edilebiliyor ama bazıları gözden kaçabiliyor veya işte yakalaması güç olabiliyor vesaire. Yani bu sayede var olan ya da işte bir yerde kalıyor, alınamayabiliyor yani kritik bir bölgedeyse vesaire. O yüzden var olan halihazırdaki bütün kanser hücrelerini biz tespit edememişsek bile yok edecek olması çok etkileyici gerçekten. Ve aslında çeşitli floresan proplar kullanılarak yapılacak versiyonları var bunun. Ve bunlar işte kanseri hücresel düzeyde görebilmenin, teşhis etmenin bir yöntemi olması adına klinikte test ediliyor zaten halihazırda. Birçok çalışma var bununla ilgili. O yüzden bu da bunlara hem destek niteliğinde bir çalışma hem de araştırmacılar bir sonraki adımlarını bir partner bulduktan sonra işte bu yöntemi uygulamak için klinik deneylere başlamak olduğunu söylüyorlar bir sonraki adımlarının. Anladığım kadarıyla biyoloji tabanlı insanlar ve yani bir doktor, bir klinisyen ihtiyacı var haliyle. Burada da yine farklı meslek gruplarının bir araya gelmesinin önemini vurgulamış olalım buradan bence. Çok önemli bir şey gerçekten. Yani in vivo, in vitro, yani özellikle in vitro çalışmada uygulanabilirliği artırmak açısından böyle ortaklıklar gerekiyor ve bunu açık bir çağrı gibi aslında yani bunu burada bildirmeleri önemli bence. Onu da altını çizmek istedim hazır yeri gelmişken.
Yani bayağı hücreleri özel olarak tespit etmeden bir tedavi yöntemi geliştirebileceklerini söylüyorlar diyorsun.
Evet, çok iddialı
Çok iddialı. Çok
değil mi?
iddialı yani, çünkü şu anda bizim en fazla sıkıntı çektiğimiz şey kanser konusunda kanserli hücreyi tespit edip oraya özellikle ilacı kemoterapi ilacını ya da işte başka ne kullanıyorsa onu göndermek değil mi aslında?
Evet,
Ve
kesinlikle.
bunu çözebileceklerini bu şekilde iddia
Aynen öyle.
ediyorlar.
Yani aslında birçok kanser için geliştirilmiş birçok tedavinin de uygulanabilirliğini de artıracak bir şey bu. Yani hem yeni bir tedavi hem de yani gerçekten işte tümör spesifik olması gereken ama bu yapılamadığı için önü kesilen çalışmaların da önünü açabilecek bir çalışma. O bayağı önemli yani gerçekten aslında yapılabilirse eğer.
Yani evet, çok büyük bir çalışma. Yani
Evet.
başarılı oldukları zaman bilmiyorum, çok muazzam bir şey olur yani.
Kesinlikle. Bir de hani şey yani fareye de geçmişler hani
Hı.
hücrede denedik ve böyle oldu gibi de değil ya. Bu aşamaya gelmesi bile çok büyük ve oranları gerçekten çok çok iyi bence.
%80 dedin değil mi en az?
Evet. Kana enjekte %80.
Yani birazdan ben de
Sonra
bir haberden bahsedeceğim kana enjekte etme ile alakalı. Yani kana enjekte edilen bir şeyin %80 başarı göstermesi çok muazzam bir şey.
Kesinlikle bence de. Çok etkileyici gerçekten.
Evet. Onu takip etmek lazım. Nereye
Evet,
gidecek? Ne sonuç
bence de.
çıkacak?
Kesinlikle.
Yani çok enteresan. Güzelmiş. Öyleyse ben devam edeyim başka bir yöntem ile. Şimdi kanseri tedavi etmek için mRNA aşıları kullanılıyordu. mRNA molekülü kullanılıyordu. Ya daha doğrusu çalışmalar var idi. Bir ekip Johns Hopkins Üniversitesi'nden mRNA aşılarının hedefine ulaşılmasına yardımcı olacak nanoparçacıklar üretiyor. Bunu üretmeyi deniyor ya da. Şimdi baştan belirteyim. Melanoma ve kolorektal kansere karşı son derecede etkili olduğunu belirtiyor çalışma en baştan daha. Şimdi etkisinin neden önemli olduğunu da tabii haberin devamında bahsedeceğim. Ama bir tık böyle geriye alıp bu aşılar nasıl çalışıyor ya dönecek olursak, vücudumuzda dendritik hücreler var ve bu hücreler yabancı molekülü algılıyor. Diğer bağışıklık sistemi hücrelerine de bu molekülün yabancı molekülü olduğunu söylüyor. Onları bir nevi eğitiyor. Ekip de kansere karşı üretilmiş mRNA aşılarının bu hücrelere eğitilmesine yönelik nanoparçacıklar geliştiriyor. Yani o mRNA aşıları, mRNA molekülü bu parçacık tarafından alınacak ve dendritik hücrelere gönderilecek ki etkisi artsın. Şimdi normalde bizim az çok da COVID'den de bildiğimiz mRNA aşıları kasa veriliyor ama orada az dendritik hücre var ve etkisi bir tık daha az oluyor. Eğer bu hücrelere diyor ki ekip, eğer biz bu hücrelere bu mRNA'yı daha iyi verirsek, daha etkili, yani bunun o hücrelere gidişini, etkisini arttırabilirsek daha etkili bir bağışıklık sistemi tepkisi oluşturulabilir. Şimdi madem kasa veriliyor, az dendritik hücre var, niye bunu direkt kandan vermiyoruz? Bu sefer kandan verdiğimizde de karaciğer bu ilacı alıyor, parçalıyor. Bu sefer de bu açıdan tekrar etkisi düşmüş oluyor. Yani kana verilmesinde, kasa verilmesinin de dezavantajları mevcut. Ekip de bu polimer yardımıyla bu dezavantajların üstesinden gelebileceğini düşünerek geliştiriyor. Şimdi adım adım bu polimerlerin geliştirilmesini ben size anlatayım. Önce polimerler hücre içine girebilecek ve aynı zamanda da kanda parçalanmayacak şekilde dizayn ediliyor. Bunlar genelde test ediliyor. İşte polimerler dizayn ediliyor ve bu dizayn edilen polimerlerin hücreye, o spesifik özel hücrenin dış yapısındaki proteinlere bağlanıp bağlanmadığı test ediliyor bazı yöntemlerle. Onun ardından da bu polimerler kana verilse acaba kanda degrede oluyor mu? Parçalanıyor mu? Ya da işte bunu fareler üzerinde deneyerek acaba bu polimerlerden hangileri direkt parçalanıyor karaciğer tarafından, hangilerinin ömrü uzun, bu test ediliyor. Buradan çıkan dizaynlar sonucunda da en son mRNA molekülü bu polimerlere bağlanıyor. Test edilmeye başlanıyor. Yani o sonraki testte de polimerler bu mRNA'ya nasıl bağlanıyor ve bağlanan mRNA'ya bağlanan polimerler acaba gidip farenin hücrelerinde etkili oluyor mu testi yapılıyor. Ekip bunu yapıyor ve diyor ki bu sistem farelerde %80 başarılı. Yani İşte atıyorum 100 tane molekül yolluyorsanız 80 tanesi aslında hedefine ulaşıyor diyor. Bunların bir kısmının da dendritik hücreler tarafından alındığı, polimerin açıldığı, parçalandığı ve mRNA'nın işlendiği söyleniyor. Özellikle de bu moleküllerin, bu mRNA'ların dendritik hücreler tarafından alındığı söyleniyor. Yani hem %80 bir etki var, dendritik hücreler tarafından alınıyor. Bunların bir kısmı gerçekten mRNA'yı işleyebiliyor ve özellikle de çok büyük bir oranda da sadece dendritik hücrelere yönelik. Yani bunun başka hücrelere gitmesindeki zararı ne olabilir? Mesela o hücrelerde bir bağışıklık sistemi tepkisi oluşabilir işlenemeyeceği için. Ya da işlendiğinde başka bir etkisi olabilir. Ama ekip bunu dendritik hücrelere o kadar spesifik yapıyor ki bu bağışıklık sistemi tepkilerinden de diğer problemlerden de uzaklaşmış oluyorlar. Bir de tabii bunun uzun vadedeki etkisini deniyorlar. Yani ben işte bugün bu ilacı verdim. Ertesi gün kanser düzeldi. E peki sonraki gün çıkmayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü kanserin tekrar kendini gösterme gibi bir huyu var. Ve ekip uzun vadede de bu tedavi yönteminin işe yaradığı ve kanserin tekrar görülme sıklığını son derece azalttığını gösteriyor. Yani bir tedavi ediyor ve daha sonra bu kanserle savaşmayı öğrenen bağışıklık sistemi hücreleri etkisine devam ediyor ve kanserin tekrar oluşmasını etkiliyor. Benim için bu kısım çok daha önemli. Yani biz zaten hali hazırda belli bir noktaya kadar kanseri tedavi edebiliyoruz ama tekrar oluşumunu engel olamıyoruz. Ve bu yöntemle ekip diyor ki biz tekrar oluşumuna da engel olabiliyoruz. Bu çok daha kritik bir şey. Bu çok daha kullanılabilir bir şey olacak eğer gerçekten bunu insanda uygulayabilirlerse. Çünkü şu anda bu farede uygulanan bir şey ve insana geldiğinde bağışıklık sistemi tepkisi değişecek, yolaklar değişecek, işte birçok şey değişecek. Yani karaciğerin aktivitesi belki farklı olacak ve mesela insanda çok daha fazla oranda kullanmanız gerekebilir o polimerleri ve o fazla oran vücutta nasıl bir tepki oluşturacak? Bunu henüz bilemiyoruz tabii ama farelerde gösterilmesi ve tekrar kanser oluşumuna engel olması son derece başarılı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda aşıdan 21 gün sonra hücrelerin, bağışıklık sistemi hücrelerinin %60'ının hala kansere karşı tepki gösterdiğini gösteriyorlar. Yani bu aşı veriliyor, tedavi oluyor, fare iyileşiyor ve üzerine tekrar kanser hücresi enjekte ediliyor farelere ve hala bağışıklık sistemi hücrelerin bunu eğitimini unutmamış olduğunu gösteriyor ve o hafızaya devam ediyor ve savaşmaya devam ediyorlar kanser hücrelerle. Yani dediğim gibi bunu işte hücreye yani bir aşının bağışıklık sistemi hücresine spesifik olması çok önemli. %80 başarı önemli. İşte bu polimerin herhangi bir bağışıklık sistemi tepkisi yaratmaması, mRNA'nın içine alınıp işlenmesi çok önemli ama benim en çok etkilendiğim tekrar kanser oluşumuna engel olması. Tabii bu yine ilk iki haberde bahsettiğimiz gibi şeye geliyor yani. Her kanser farklı, her insan farklı. Şimdi kullandığınız farelerin genelde hepsi aynı genetik soydan geliyor ve birbirinin kopyası olduğundan dolayı hani işte atıyorum 100 fare kullandınız. 80 tanesine başarılı, 20'sine başarılı değil. Nin çok bir kayda değer etkisi var mı? Bunu bireysel olarak düşündüğümüzde bilemiyorum. Tabii bunu insanları üzerine denediklerinde göreceğiz. Yani o %80 başarı belki de %30'a düşecek, belki de %20'ye düşecek ama hala eğer bu başarılı olursa çok büyük bir oran ve senin de bir önceki haberde de dediğin gibi asla tedavi edemediğimiz, tedavi etmekte zorlandığımız kanserlere yönelik bir başarı da elde etmiş olabiliriz. Aynı zamanda ilk haberde dediğim gibi de yani farklı farklı kanserler var, farklı dokularda gerçekleşen kanserler var. Ve bu sistemle o farklı dokuları özellikle hedef alabileceğimizi de göstermiş oluyoruz. Sadece bağışıklık sistemi özelinde değil ama o polimerler özel bir dokuya geliştirilip özel bir kanser hücresine karşı geliştirilip son derece etkili ilaç taşıma yöntemi olarak, ilaç taşıma aleti olarak kullanılabilir. Yine kişisel tıp açısından düşünecek olursak bir kişinin özel kanser hücresini alıp ona karşı özel polimer geliştirip bu etkiyi artırmak da yine mümkün olacak. Yani çok fazla kolu olan, çok fazla geleceği olan bir çalışma aslında bu. Umuyorum insan deneylerinde de başarılı olurlar. Diğer farklı hedefler, farklı amaçlar için de bunu kullanabilirler. Sen ne düşünüyorsun?
İmmünoloji ne kadar büyüleyici bir şey. Tam onu
Değil mi?
Evet ya,
Evet.
bu bir hafıza oluşturma, yani tabiri caizse işte biraz mecazi tabii ama yani gerçekten bir hafıza imiş gibi işleyen bir mekanizmasının olması çok etkileyici ya. Yani ben çok zorlanıyorum bu arada, immünoloji bana zor gelen bir alan. Pek çalışsam bilmiyorum, yapamayacağımı hissettiğim alanlardan bir tanesi. Biraz uzağım yani ama çok önemli bir şey ya. Gerçekten çok önemli. İmmünolojinin her bir noktası ayrı ayrı önemli yani. Bu önemli de dediğin gibi şeyden, şu anda bunu düşünme sebebim tamamen kanserin tekrarlanmasının önüne geçebilecek olması yani çalışmanın. Çalışma gerçekten çok geniş kapsamlı, çok birçok şeye hizmet edecek. Eli kolu epey uzun bir çalışma yani, çok hoşuma gitti benim.
Evet. Yani immünoloji yani bence de zor. Zaten çok karışık ve çok
Evet.
ayrı bir sistem. Yani bence biyolojinin en karmaşık konularından bir tanesi
Bence de.
immünoloji.
Kesinlikle.
Ve çalışma yöntemi de çok zor. Yani
Doğru.
yöntem olarak da çok zor
Tabii
şeyler
tabii tabii.
yapıyorsunuz bence, en azından benim çalıştığım alana kıyasla. Ama
Katılıyorum ya.
benim de çok ilgimi çeken, okumayı çok sevdiğim ama senin de dediğin gibi çalışır mıyım bilmiyorum
Şey gibi,
dediğim
bir
alanlardan biri.
masalsı bir şeyi var yani gerçekten.
Evet.
Büyük böyle, hani çok etkili bir şey olduğu için.
Evet.
O çok
Evrim de
inanılmaz
aynı
geliyor.
mesela. Evrim gibi. Yani evrim
Tabii
okumayı da çok
tabii.
severim.
Evet,
Bütün
aynen.
kitapları, bütün makaleleri okurum oturup ama hayatta gidip çalışamam. Yani aynı şekilde immünolojide.
Hiç büyük konuşma. Değil
Biyokimya da çalışmam diyordum.
mi? O da bu arada yani, bir biyokimya, bir immünoloji, ikisinden çok korkarım ben özellikle ve yani üremeden de biraz öyle şeyim, bir tık ona da karşı da öyleyim ama biyokimyayı da birçoğumuz diyor demişizdir yani, ben kendim çok dedim şahsen. Ama artık böyle şeyler dile getirmemeye çalışıyorum. Yani gönlüm yani içimden gelmez ama olursa da yapacak bir şey yok. Ve başa gelen çekiliyor biliyorsun ki, bak şu an çatır çatır yapıyorsun yani.
Doğru, evet. Ya içine girince şey oluyor insan böyle bir. Ya
Değil
tamam, o
mi?
kadar da kötü değilmiş, o kadar da zor değilmiş diyorsun tabii.
Evet
O da
evet
biraz
o etkili
zorunluluktan
bence, bizim
olabilir.
dışında olmamızla da alakalıdır mutlaka. Ne kadar
Evet.
içinde de olsak, bir o kadar dışındayız çünkü gerçekten.
Doğru, evet.
Hazır buraya girmişken ben de immünoloji içeren bir çalışmadan bahsedeyim o
Olur.
zaman. Şu an bahsedeceğim çalışma Nature'da yayınlanmış bir çalışma. Araştırmacılar Y kromozomu kaybının kanser hücrelerinin immün sistemden kaçmasına yardımcı olduğunu bulduklarını söylüyorlar. Temelde böyle bir çalışma. Şimdi Y kromozomu kaybı erkeklerde yaşanma sürecinin yaygın bir etkisi aslında. Ve işte genelde mesane kanseriyle de sonuçlanıyor bu durum. Ama bu araştırmacılar bununla sınırlı kalmayıp hastalığı immün kontrol noktalarındaki inhibitörler üstünden işleyen bir tedaviye karşı da daha savunmasız ve haliyle duyarlı hale getirdiğini de gösteriyorlar bu çalışmayla. Bu bir ilk aslında. Yani Y kromozomu kaybıyla bağışıklık sisteminin kansere olan tepkisi arasında bir bağlantı kurulmamıştı daha önce. Bu açıdan çok önemli bir çalışma. Biz insanlarda işte bir çift cinsiyet kromozom bulunduğunu biliyoruz. İstisnaları dışında tutarsak genellikle erkeklerde 1X ve 1Y kromozomu, kadınlarda da 2 tane X kromozom bulunuyor. Ve erkeklerde birçok kanser türünde, ki özellikle de işte dediğim gibi mesane kanserlerinin %10'uyla %40'ı dahil olmak üzere Y kromozomunun kaybı görülüyor zaten. Y kromozomu kaybı kanser dışında da işte Alzheimer, bazı kalp hastalıklarıyla falan ilişkilendirilmiş durumda. Ve Y kromozomu belirli genlerin taslaklarını içeriyor. Araştırmacılar da bu genlerin mesane astarındaki normal hücrelerde ifade edilme biçimini göz önünde bulundurarak Y kromozomu kaybını ölçmek için bir skorlama sistemi geliştiriyorlar. Erkeklerden oluşan 2 grup var ellerinde. İlk grupta invazif mesane kanseri var ve mesaneleri alınmış durumda. Fakat bir immün kontrol noktası inhibitörüyle tedavi edilmiş değil bunlar. Diğer gruptaki erkeklerde bir bağışıklık kontrol noktası inhibitörüyle tedavi ediliyor. Y kromozomu kaybolan hastaların birinci grupta daha kötü prognoza sahip olduğunu, ikinci grupta ise sağ kalım oranlarının görece çok daha iyi olduğunu buluyorlar. Bunun sebebini anlamak için farelerde mesane kanser hücrelerinin büyüme oranlarına bakıyorlar. Kanser hücrelerini hücrelerin bağışıklık hücrelerine maruz kalmadığı bir petli de büyütüyorlar öncelikle. Daha sonra Başka bir grup hücreyi de vücudun bağışıklık hücrelerinden biri olan T hücrelerinin eksik olduğu farelerde büyütüyorlar ve bu iki durumda da Y kromozomu olan ve olmayan tümörlerin aynı oranda büyüdüğünü görüyorlar. Ayrıca bağışıklık sistemi bozulmamış farelerde Y kromozomu olmayan tümörlerin bozulmamış Y kromozomu olan tümörlerden daha hızlı büyüdüğünü görüyorlar. Aslında yani sadece bağışıklık sistemi devredeyken tümör hücrelerinin büyüme oranında bir fark görüyorlar ve hücrelerin Y kromozomu kaybı durumunda T hücrelerini tükettiklerini gösteriyorlar. Ve T hücrelerinin olmadığı durumda da tümör agresif bir şekilde büyüyor haliyle. Tek varlıkları sonuç bu değil tabii. Yukarıda bahsettiğimiz bu immün kontrol noktası inhibitörü tedavisi iki temel mesane kanseri tedavisinden biri ve T hücresi yorgunluğunu tersine çevirmeye dayanıyor. Bu sayede vücut kansere karşı çalışmış oluyor. O yüzden aynı zamanda hücrelerin Y kromozomu kaybıyla bu tedaviye karşı daha savunmasız ve duyarlı olduğunu da düşünüyorlar dediğim gibi. Bu da tedavi yanıtı güçlendirmesi açısından avantajlı bir durum. Yani aslında kanser oluşumunu tetikliyor da olsa tedaviye daha kolay cevap alabilmemizi de sağlayan bir şey. Yani böyle çok çift yönlü bir şey. Araştırmacılar Y kromozom kaybının tümör hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçmak ve birçok organda hayatta kalmak için geliştirdiği adaptif bir strateji olduğunu öne sürüyorlar bu durumun. Ama tabii bu ilişkiyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var kesinlikle ve eğer bu olursa da T hücresi tükenmesi durumunun işte immün bu checkpoint inhibitörleriyle az çok terse çevrilebileceğini ama bunun olmasının en başta önünün kesilmesiyle hastaların durumunu iyileştirmek için çok fazla potansiyel olduğunu da vurguluyorlar. Yani bu aslında az önce senin bahsettiğin gibi T hücreleri tükenmeden yani ortaya bir kanser çıkmadan hem bağışıklık hücrelerine zarar gelmemesi hem de kanserin çok çok erken bir şekilde geri çevrilmesi ve bir nevi ortaya çıkmasında olabildiğince engellenmesine sebep olması bekleniyor. Bu çalışmalar sadece erkekler için önemli değil bu arada. Y kromozomu, X kromozom üzerinde çeşitli paralog genler de içeriyor ve bunlar hem erkek hem kadınlarda rol oynuyor. O yüzden bunların rolüne dair yapılacak çalışmalarda faydalı olacaktır mutlaka. Benim burada en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Bütün bunlar tabii ki çok önemli ve çarpıcı şeyler ama şurası önemli bence. Bir tık kanserden uzaklaşıp işin daha sosyal ve bilim camiasının tamamının aslında böyle zaman zaman düşündüğü bir soruya da işaret etmek istiyorum. Y kromozom kaybının önemine dair farkındalıkla alakalı bir haber bu. Ve bu insan biyolojisindeki tüm bilimsel araştırmalarda cinsiyeti bir değişken olarak ele almanın önemi hakkındaki tartışmaları da teşvik ediyor. Çünkü yani bu temel bilgiler bazı kanserlerin neden erkeklerde veya kadınlarda daha kötü olduğunu açıklama noktasında oldukça önemli. Bir yandan da Y kromozomunun insanın işte biyolojik cinsiyetini belirlemekten daha fazlasını yaptığını da bariz bir şekilde gösteriyor. Bu hatta bence son dönemlerdeki cinsiyet tartışmalarını falan da dokunabilecek bir şey. Yani çalışma üzerinde söylemiyorum ama bu az önce sarf ettiğim cümle bu noktada da bir önem taşıyor. Yani tabii ki biz bunu şu an konuşmayacağız ama bu kadın erkek farklılığının işte kanser türlerindeki etkisi sadece kanser değil, işte şizofrenide vardı, Alzheimer'da vardı. Daha bunların prevalanslarının işte kadınlarda ve erkeklerde farklı olduğunu biliyoruz ama bir bakmamız gerektiğinde bu niye böyle diye bariz bir cevap bulamıyoruz hala. Bence bu büyük bir eksiklik. Tabii çok yani bunun üstüne çalışılmadığından falan değil ama siz özellikle belli bir etki görüyorsunuz. Yani gerçekten birinde daha etkili olduğunu hastalığın veya işte tedavinin daha başarılı olduğunu falan görebiliyorsunuz cinsiyetlerden bir tanesinde ve niye böyle olduğunu bilmek zorundasınız veya işte bunun üstüne yine bir çalışma yapacaksınız. Yani bir veri setinizde kadınlar olacak veya işte erkekler olacak spesifik olarak. Fakat bunu niye bu şekilde yaptığınızı belirtmeniz gerekiyor. Neden böyle olduğunu da göstermeniz gerekiyor. Daha önce bu yapıldı diye bunun üstüne gitmek tabii ki makul ve bilinen bir yolu izlemek açısından önemli. Ama bunu dediğim gibi yani sunabilmek gerekiyor bunun nedenini. Niye işte kadın seçtik, niye erkek seçtik falan. Ama burada sunmaya çalıştığınızda sadece tek gördüğümüz yer şu oluyor işte. Daha önce bu çıktı, şu çıktı. Ama bunlar niye çıktı? Burası gerçekten kaçırılan bir nokta. Yani kimse bunu düşünemiyor falan tabii ki değil ama tespit etmesi zor yani böyle şeyler. Y kromozomu hakkındaki bu çalışma bunun tamamını tabii ki aydınlatacak falan değil. Veya bunların bu farklılıkların tamamı kromozom kaynaklı değil. Yani sadece Y değil genel olarak kromozom odaklı bir şey değil bu. Ama en azından bir ucundan tutuyor olması bence çok önemli. O yüzden ben bu tip şeylerin biraz sayısının artması açısından burayı da önemli buluyorum yani. Çünkü biraz bence şu an oluşturulmuş olan sosyal durum bu tip şeylere odaklanmayı daha da zorlaştıracak bir hale getiriyor. Yani bu biyolojik cinsiyetin tabii ki bu tıp dünyasında böyle değil ama yine de bir önemsizliğinin falan altının ısrarla çiziliyor olması vesaire böyle biraz bu konuyu toplum içinde konuşulmayacak hale getirmeye başlandığını hissediyorum ben. O yüzden bilimde böyle yürümüyor işler yani. Bunları açık açık konuşmamız gerekiyor bence. O yüzden bunu da söylemek istedim.
Valla bence çok son derece haklısın. Yani ya tamam, evet, sosyal normlar açısından kadın erkek rollerine oturup hani kadın onu yapar, erkek bunu yapar üzerine sosyal açıdan tartışırsın. İşte oradaki o eşitliği tartışmak son derece mantıklı, ama dediğin gibi öyle bir noktaya getiriyor ki bazı insanlar bunu, biyolojik cinsiyeti yok sayma noktasına getiriyorlar gerçekten. Ya tabii biz bunun bilimini yapıyorken oturup da yok saymıyoruz ve herhangi bir gerçek bir bilim insanında oturup cinsiyet ve biyolojik cinsiyeti reddedeceğini ben hiç zannetmiyorum. Yani çoğu çalışmada sen de görüyorsundur zaten, işte kadınla erkek arasında, ya herhangi bir çalışmada, herhangi bir hastalık üzerine, herhangi bir tedavi üzerinde kesinlikle erkek grubu ayrı, kadın grubu ayrı olur ve cinsiyete bağlı bir şey, fark var mı diye bakılır yani.
Aynen öyle.
Yani bu reddedebileceğimiz bir şey değil. Kim ne
Kesinlikle.
diyorsa desin gerçekten.
Hı.
Yani bunu söylediğim için sonunda seksist bile olabilirim bir kesim için. Ki söylemesem de seksist olmuşluğum var. Yani ama bunu söyleyeceğim seksist olabilirim, ama biyolojik cinsiyeti yok sayamazsınız. Hiç kimse sayamaz. Biz saymıyoruz bilim insanları olarak. Bilim camiasında olmayanlar sayabilir. Kimsenin umurunda değil. Evrimi yok sayanlar da var. Hiçbir evrimci de bunu umursamıyor yani. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. Bilim inanç değil. Maalesef ki somut deliller üzerine dayalı bir şey. Ama mesela şey, bu tarz çalışmalar ben de çok görmüyorum. Yani mesela Y kromozomuna bağlamışlar işte bunu.
Hı.
Yani ben de mesela dediğim gibi çok fazla öyle çalışma görmüyorum. Yani mesela şu hastalık kadınlarda şöyle ya da erkeklerde böyle diye. Genelde çok gelmiyor. Bunun sayısının arttırılması, evet, gerekebilir. Yani tabii biz bir araştırma için fon alıyorken devlet politikalarına göre bir şeyleri şekillendirmemiz gerekiyor ne yazık ki. Belki gerçekten
Tabii.
bu cinsiyet eşitliği üzerinden başlayıp da biyolojik cinsiyeti yok sayma noktasına geliyorsa bazı tartışmalar, devletlerin de buna dokunmamak için bazı çalışmaları fonlamıyor
Hı.
olma ihtimali var mıdır bilmiyorum. Ama buna yol açabilecek şeyler oluyor olabilir. Gerçekten bu tarz düşünce şekli yüzünden engelleniyor olabilir ve bunları çok da umursamamamız gerekiyor ne yazık ki yani.
Evet. Yani amacımız spekülasyon yapmak değil yani. Bu
Tabii.
oluyorsa da olmuyorsa da böyle bir gerçek var ve bunun bizi açacağı kanallar var. Bu kanalları tıkayamayız veya önemsiz bulup yolumuzdan şaşıyor olmak zaten makul bir şey değil ama hani bununla ilgilenmiyorlardı ve bakmıyorlardı falan. Bu tamam. Bu da zaten bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Bunu yapmamız gerekiyor ama onun dışında gerçekten bu tavır ve durum böyle bir cephe alma ihtimalini ortaya çıkaracak diye. Çünkü şöyle bunlar büyük haberler. Yani bunlar gerçekten işte magazin daha önce de konuştuk ya magazinselleştirilmiş haberler falan ve işte çat diye bir tanesi çıkıp da işte bilmem ne hastalığı şunlarda daha fazla görülüyor falan yazabiliyor. Bunlar insanları kışkırtabiliyor falan. Kışkırtacak bir şey de yok. Gerçek yani bunlar böyle oluyor ve hani
Evet.
gönül ister ki sadece bunu bilmeyelim. Niye kadınlarda daha çok çıktığını da açık net bir şekilde bilebilirim yani. Tahmin etmekten, öngörmekten öteye geçebilelim.
Evet.
Çünkü tedavide de önemli, ortaya çıkmasını engelliyor olmak da bir kere çok önemli zaten. O yüzden hani atlamamakta faydasını göreceğimiz şeyler atlamadığımız zaman. Bunun yanında yani şöyle ben şimdi bilmiyorum herhangi bir bilim insanı şey diyemeyiz ya tamamen bunlardan kopuk bir şekilde oturup bilim yapıyorlar. Bunu zaten umursamıyorlar falan. Böyle bir şey diyemeyiz bence. Dediğin gibi bu işin politika kısmı var, fonlanması, şusu busu bir sürü şeyi var.
Evet,
Sadece
yani.
Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Dünya
Evet.
çapında şöyle şimdi kesimimiz Türkiye'den, yani Türkçe bilen insanlardan oluşuyor en azından. Ama yani dünyanın dört bir yanında bu görüşlerin baskın hale gelmeye başlaması, belli kitleler üstünde etkisinin artıyor olması veya azalıyor da olması olabilir, fark etmiyor. Böyle durumlar gerçekleşiyor, bu devinim hali ve böyle şeylerin, bu büyük bir oran olmayabilir. Yani bahsettiğim tedirginlik duyduğum ve altını çizdiğim şey gerçek olmayabilir. Yani gerçek olmayabilir derken düşündüğümüz kadar büyük bir etkisi olmayacak olabilir, ama altını çiziyor olmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum yine de. O yüzden bu dediğin evrim gibi bir meseleye dönüşmemesi açısından, ki beni çok korkutuyor böyle daha fazla bir sürü konunun ortaya çıkması, yani böyle tabu haline gelmiş
Evet.
ve yaklaşmaktan korkulan şeyler olması, olmadan da tedbir almakta fayda olduğunu düşünüyorum ben.
Yani ben bunu bir tık şey gibi de düşünüyorum bazen. Yani bir dengeye gelene kadar evet hani iki uç fikrin çatışması gibi düşünüp hani ve bir noktada evet bunlar zaten dengeye gelecek. Çünkü yıllarca baskılanan bir şey var. İşte siz bunu artık dile getirmeye başlıyorsunuz ve bu sefer orada patlıyorsunuz bütün baskılanan şey. Hani ortaya çıkıyor ve ister istemez uç bir fikirle buraya getiriyorsunuz. Ve yıllar geçtikçe bunlar bence denge oturacak şeyler. Yani tamam evet günümüzde biraz daha her şeyin yeni yeni tartışılmaya başlanması, birçok tabunun yeni yeni yıkılmaya başlamasının getirdiği bir uç fikirler çatışması var. Ama bunlar denge gelecektir.
Bu
Yani.
tamamen söylüyor. Katılıyorum ya. Yani. Bu söylediğine gerçekten birebir katılıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şey de olmuyor ya. Şimdi bazı ya, hep bu tarihte hep böyle olmuştur gerçekten. Bunlar dengeye geliyor dediğim gibi. Bunlar çok olası eğilimler. Böyle dürtüsel çıkışlar olabiliyor herkes tarafından yapılan. Ama içinde yaşıyorken şahit olduğun şey ye sessiz kalmak veya ya düşünmüyor olmak aslında. Üstüne düşünmüyor olmak çok zor ya.
Evet.
Düşünmüyor olmak çok zor oldu. Şu an söylemiyor olmak da çok zor.
Evet.
Yani o yüzden o dengenin, bu kesinlikle şey değil, bir dengesizlik yaratacak iddiası değil dediğin gibi zaten aslında. Tam olarak söylediğin şey için dile getirme gereği duydum. Bu bir dengeye gelecek ve o dengenin bir parçası ister istemez oluyoruz bir şekilde. Söylemeyerek oluyoruz bazı şeyleri söyleyerek oluyoruz. Bunu söyleyerek olmamız gerektiğini düşündüm şu an yeri gelmişken. O yüzden bir dediğim gibi spekülasyon değil yani kesinlikle.
Bence güzel bir noktaya getirdin. Yani evet. Ya açıkçası bazen ben de o tarz şey haberleri görüyorum işte. Mesela bir hastalığın ya da bir şeyin erkeklerde daha fazla işte ya da kadınlarda daha fazla olduğunu. Mesela haberi okudum da ister istemez böyle bir şey hissediyorum. Bir rahatsızlık hissediyorum. Ha bu
Değil
şey değil. Hani öyle düşündüğümden değil. Bunun bilimde tamamen hani biyolojik cinsiyet üzerinden değerlendirildiğini biliyorum ama sosyal şey öyle bir mahalle baskısı oluyor ki bazen
mi?
üstümüzde. Ben o haberin başlığını okuyorum ve ya siz bunu nasıl çalıştınızı hani bu tamamen bilinç
Evet.
dışından gelen bir tepki. Hani öyle düşündüğümden olmuyor ama rahatsız hissediyorum mesela. Siz niye erkeğe özel bakıyorsunuz? Niye kadına özel bakıyorsunuz? Biz eşit değil miyiz? İyi. Ama ben bunu bilimsel olarak aslında hani farklı olduğumuzu biliyorum.
Tabii
Ama
tabii çok doğru bir nokta bu
evet.
bence. Ya şeye özellikle değinmen iyi yani bence. Çünkü bu arada böyle yani işte atıyorum psikolojik veya işte daha nöropsikiyatrik bozukluklarda falan sosyal statülerin, sosyal ilişkilerin etkisinin ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Yani aslında bir
Evet.
yandan tam olarak hizmet etmek istedikleri nokta, yani şu an bu savunuculuğu yapılan, ağırlıklı olarak yapılan, bizim gördüğümüz kadar yeni yeni yapılan, daha doğrusu yeni ortaya çıkan akımlardan savunuculuğu yapılan birçok şey hizmet eden de bir şey bu. Yani çünkü bu eşitliğin olmamasının sebeplerini de gösterebilecek bir şey. Yani kaynak gösteriyor bence biraz bazı şeyler açısından. Özellikle biyolojik olarak zaten böyle farklılıklar var. Biyolojik cinsiyete dayalı farklılıklarımız zaten mevcut. Fiziksel olarak da görebileceğimiz üzere. Artı sosyal açıdan da farklıyız. Farklı büyüyoruz, farklı doğuyoruz, yetişiyoruz vesaire ve bunun etkileri de biyolojiye olabiliyor ve burayı görmek ve derinleştirmek açısından da çok önemli.
Ya evet ya zaten aslında evet bu sadece cinsiyetle alakalı bir şey de değil. Ya mesela IQ üzerine bir haber oluyor tamam mı? Açıyorum işte ya ben IQ üzerine bir çalışma yapıldığında bunun çok geçerli bir şey olduğunu bir türlü göremiyorum. Çünkü Ya aldığın örneklem grubunun hepsinin aynı şekilde eğitilmiş, büyütülmüş, aynı besinlere, aynı ortamlara maruz kalmış olması gerekiyor. Eğer bir kıyaslama yapacaksan. Ya eğer iki sosyal grup arasında kıyaslama yapıyorsan da orada çıkacak sonucun mesela değerlendirilmesi ve bunun yansıtılması çok yanlış yerlere de gidebiliyor.
Çok
Yani
doğru.
çok çok fazla etkileri var. Her şeyin dediğin gibi
Kesinlikle.
sosyal statüden cinsiyete kadar. Ya sadece bunları işte alıp çok yanlış değerlendirmemek, yanlış yerlere sürüklememek o önemli bence.
Evet. Yani o kalması gerektiği yerde bırakmak gerekiyor bu tarz
Evet.
şeyleri gerçekten.
Evet. Yani bilim çerçevesinde değerlendireceksin. Çünkü sosyal kısma geçtiğinde zaten tartışma çok farklı bir yerde çünkü.
Tabii
Ya
tabii
bilim
o aynen
bence.
öyle yani. Sadece bize düşen kısmı da değil sonuçta. O yüzden
Evet.
orası hakkında bir şey konuş, yani söylüyor olmaktan ziyade böyle salt bulunmuş şeye odaklanıyor olmak daha makul bence de böyle şeylerde.
Bence de. Evet.
Ben sana sorumu sorayım o zaman artık.
Onu soracaktım. Ne
Unuttun
soracaktın
mu
diye.
sen? ya şöyle ben kanser senin de dediğin gibi işte lisanstan beri lisansa kalmadan böyle bir bölüm okumuyor da olsak çok daha küçüklüğümüzden beri maruz kaldığımız bir şey bir şekilde yani çünkü gerçekten çok fazla var yani artıyor diyemeyeceğim çünkü önceden bilinmiyordu vesaire hani artış durumundan emin değilim ama artık çok fazla biliyoruz çevremizde duyuyoruz illaki bir şekilde bir tanıdığımız birilerinin olduğunu falan ve bir şekilde maruz kalıyoruz yani kalan birçok hastalıktan daha çok maruz kalıyoruz. Yani şey
Evet.
böyle seyri ağır olan hastalıkları kıyasla tabii. Ve bunun yanında çok fazla işte iddia da ortaya atılıyor. Senelerdir kanserin tedavisinin bulunduğuna ve işte saklandığına dair şeyler duyuyoruz
Evet.
mesela. Ve bir yandan gerçekten üçüncü kez söyleyeceğim ama yani çok fazla kanser çalışan insan var. Çok fazla kanser çalışan grup var. Yani dört bir yandan bu iş üstüne gidiliyor. Tabii biz bunu çalıştıkça başka şeyler buluyoruz. Başka çeşitleri çıkıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan birçok kolu da var ama bir noktadan sonra yani yeni ve iyi olan işte bugün bahsettiğimiz dört haberinde haber değeri gerçekten vardı bence. Büyük çalışmalardı. Bunlar bulunuyor bir yandan ve okuyoruz, ediyoruz falan. Sen de bir şeye sebep oluyor mu bunlar? Onu merak ediyorum. Yani şöyle bu belki bütün işte bu tarz haberleştirilen her şeyde oluyor olabilir veya hiçbirinde olmuyor olabilir ama kanser üzerine ekstra böyle bir algın var mı diye merak ediyorum. Okuduğunda bunun daha çok yolu var. Yani çok daha fazla yolu var. Veya işte uygulanabilirliğinin olacağını düşünmüyorum. Yapılıyor ama falan. Böyle bir inançsızlığa sebep oluyor mu sende bu haberler? Bunu çok merak ediyorum. Biraz şey bir itiraf gibi bir soru oldu bu çünkü
Aha evet.
hiç
Ya
istemediğim bir şey hissediyorum yani maalesef bazen.
şöyle biz seninle ilk yaptığımızda da mesela yaşlanma üzerine konuşuyorduk. Ben o zaman şeyden bahsetmiştim. Hiçbir noktada bizim ölümsüzlüğü bulabileceğimizi ya da yaşlanmayı terse çevirebileceğimizi bulabileceğimizi zannetmiyorum demiştim. Açıkçası kanser için bende de az çok aynı şeyler var. Yani bir gün gelecek ve kanseri tamamen ortadan kaldıracağız gibi bir şey olabileceğini zannetmiyorum ama ya mesela şu sunduğum şey haberinde işte geri çevrilebilirliği mesela çok büyük bir iddia. Yani geri çevrilebilir değil ya şey. Tekrar
Evet.
kendini göstermemesi. Ya bu çok büyük bir iddia mesela. Yani bunu yapabiliyorsanız zaten siz çoğu şeyi çözmüş olursunuz kanser konusunda bence.
Değil mi?
Ama işte çoğu çalışmalar ya bende şöyle yine pesimist bir bakış açısı olarak yani çoğu çalışma sadece bir yolak üzerinden ilerliyor. Ve o kansere sebep olan 100 ayrı yolak daha var. Şimdi sen bunu düzelttin ama geri kalan 99 ne olacak? İşte 50'sini düzelttin, geri kalan 50 ne olacak? Yani o kanser tek bir sebepten çıkmıyor. Ya yani bir akciğer kanseri ya da işte bir kolon kanseri ya da bir beyin kanseri bile hani tek bir sebepten çıkmıyor.
Evet.
O yüzden oradan ya şöyle tabii çok güzel her yolağın hakkında ne olduğu bulunur. Her şeye bir çözüm olur işte ilaç bulursun o yolağı düzelecek. Belki işte atıyorum 1 milyon insandan 2 tanesi sadece o yolak yüzünden hasta olmuştur, kanser olmuştur ve sen onu tedavi edersin. Benim bakış açım bu. Yani evet, olumlu sonuçlar çok güzel, olumlu olabilir, avantajı olabilir ama bu işte dünya üzerindeki kanser olan insanların %0,1'inin tedavi edilmesine yarayacak. Ha sen bunu birçok çalışmayla birçok farklı ilaç üretirsin ve bir noktada da işte daha fazla insanı etki eder ama burada da o kişinin niye kanser olduğunu çözmek önemli. O da yine kişiselleştirilmiş tıba dönüyor.
Evet.
Orada çok fazla yolumuz var. Oraya da çok ayrı yolumuz. Hani orada olan yolumuz da çok uzun. Yani
Doğru.
tedaviden önce kişiye özel şey teşhis bence çok daha kritik. Yani hepsi birden gidiyor dediğin gibi ve bu kadar çok fazla çalışma olmasına rağmen de çok çok çok belli bir tedavi yönteminin olmaması da.
Evet, o aslında aynen tam olarak o yani şey. Çünkü artık bayağıdır da çalışılıyor yani zaman
Evet.
olarak da çok kısıtlı değil, çok yeni bir şey değil artık
Evet.
biliyoruz yani uzun süredir ve hala çok daha çok fazla yolu varmış gibi gözüküyor. Yani bu yoldan kastım işte şey de değil, tamamen bitirmek, kökünü kurutalım falan. O değil. Bunu zaten olmasın dediğim gibi ben de beklemem ama büyük bir oranda işte tedavinin gerçekleşecek olması veya en azından hayat şartları yani tekrarlanmayacak hale getirilmesi vesaire vesaire. Yani bunlar bile çok uzak şu anda. Ve işte dikkat ettiysek yani okuduğumuz her şeyin terapötik yanı var. Yani hepsini özellikle 3 haber yeni bir tedavi keşfine dair haberdi. Yanılmıyorsam 3 veya 2, minimum 2, maksimum 3. Ve yani bu kadar sırf 2023'ün işte Haziran'ında ya da Nisan'ından işte Temmuz'una kadar diyelim. Sırf Nisan'ından Temmuz'una kadar bile bu kadar büyük çalışmalar yayınlandıysa yani bundan eminim 10 yıl önce de çok büyük haber değeri olan ve tedavi yöntemi olarak geçebilecek şeyler yayınlanmıştır. Bunların hala piyasaya sunulamıyor olması gerçekten çok uzun bir çalışma zamanı ihtiyacı duyuyor olmak durumu çok beni karamsar hale getiriyor gerçekten. Yani işte bir sürü dört farklı şey, yani üç farklı yöntem söyledik ve hangi birini şu an çıkıp uygulayabiliriz ki? Hala radyoterapi ve kemoterapi odaklı çalışmalar var. Biraz da immünoterapi var şu anda. Ya da işte nanopartiküller vesaire çok odaklanılmış şeyler gerçekten. Ama ya uygulanabilirlik ve işte kliniğe taşınması açısından niyeyse çok uzak geliyor ve çok canımı sıkıyor bu durum benim.
Ya evet. Yani uzağız. Ya yine tabii bir 10 yıl önceye kıyasla kanser tedavisinde bence çok daha ileri seviyedeyiz tabii. Yani bundan 10 sene sonra belki daha da ileri seviyede olacağız ama en azından bizim neslin o kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim
Değil mi?
yaşımızdakilerin hani bu çok daha ilerledi ve artık işte kanserin %70, %80 oranında tedavi ediyoruz. Bilmiyorum gerçi şu anda, şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Yüzde kaç oranında? Kansere göre yine değişiyordur tabii de.
Değişiyor değişiyor aynı.
Yani.
Lösemide falan yüksek mesela ama hepsinde o kadar iyi değil tabii.
Yani bizim, dediğim gibi, bizim neslin çok yüksek oranlar görebileceğini ben zannetmiyorum. Çoğu konuda olduğu gibi. Ama bir noktada da yine şanslıyız yani eski
Evet,
nesillere
evet.
göre, en
Yani
azından 20 yıl önceye
şöyle
göre.
hani bilimsel açıdan kümülatif olarak ilerleme noktasında kanser en iyi çalışmış hastalıklardan bir tanesi. O çok etkileyici geliyor bana. Bunun yanında işte hala böyle piyasa ve işte klinik kısmının doğru düzgün ilerlemiyor olması, tıkanık olması o yani o demek istediğim şey o. Yoksa hani bilimsel açıdan böyle dört bir yanından kanseri kuşatıyor gibiyiz böyle. O çok etkileyici bir şey.
Evet. Ya
Çok
ben
böyle
yani benim
organize bir çalışma şeyi var yani.
çok çok organize gerçekten. Evet ya, bu bir noktada şey de olabilir aslında. Haberlerin yansıtılma şekli de olabilir. Yani dedim ya, mesela adamlar yeni bir tedavi yöntemi bulabileceklerini söylüyor ama diyor ki biz bu çalışmanın sonunda kanseri tedavi edemeyeceğiz, etmiş olmayacağız. Sadece yeni bir fikir ortaya sunuyoruz. Yani ama bu fikir ortaya sunulduğunu mesela o haberden kaldırırsan ve çok güzel bir işte bütün kanserleri tedavi edebilecek bir yöntem bulun diye başlatabilirsin. Yani sadece o cümleyi bile kaldırmak, insanlar onu okuduğunda "Aa, kansere tedavi bulundu" dedikodusunu yaymaya çok yatkın bir şey. Yani
Doğru.
bir noktada yine o çalışmanın, o haberin yansıtılma şekli de bizim moralimizi bozuyor olabilir. Yani çünkü dediğin
Evet,
gibi
evet.
her gün 5 tane kansere çare haberi buluyorsun ama sonunda kansere çare olmadığında diyorsun ki hani çare bulunmuştu, hani tedavi ediliyordu.
Hı.
Bunun farkındalığı belki daha sağlam, daha iyi yapılsa bizim bile moralimiz daha düzelebilir yani.
Evet, doğru söylüyorsun, haklısın. Yani şey, o şeyin far şeye odaklanmak lazım gerçekten. İşte dedim ya, yani bilimsel açıdan çok donanımlı hale geldiğimiz bir konu.
Evet.
Buraya odaklanmak bu açıdan daha önemli, haklısın yani.
Evet. Yani çok şey biliyoruz kanser hakkında. Tedavi edemiyoruz. Yani çok biliyor olmamız bile bence moralimizi diri tutmaya yeterli.
Tabii, evet. Yani tedavi de hani edemiyor da değiliz bir yandan tabii.
Ediyoruz da ama tabii
Evet,
evet.
ediyoruz da daha da iyi oranlara çıkmasını umuyoruz o zaman.
Evet. Moralimizi diri tutuyoruz.
Evet. Şart.
Evet. Ben bu bölümü beğendim ya. Kanser konseptli. Güzel bir kanser tartışması yapmış olduk. Arada cinsiyet eşitliğine de atıfta bulunduk. Moralimizi yükseltme konusuna değindik. Yeni yöntemlerden bahsettik. Güzel oldu. Artık herhalde bir sonraki bölümlerde de böyle farklı konular üzerinden gitmeyi deneyeceğiz. Bir de böyle deneyelim bakalım dedik. Değil
Biraz da konsept çalışalım dedik.
mi? Aynen öyle. Peki eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, bence yeterince konuştum. Çok fazla konuştum.
İyi konuştuk.
Evet, iyi oldu. Bir doğmuşuz
Daha çok konuşulacak konu var da.
tabii. Hepsi gelecek, hepsi.
Evet, hepsi. Özellikle benim en çok konuşmak istediğim şeylerden birisi de bilim politikası üzerine, devletlerin izlediği
Aa,
politika
çok
üzerine.
çok
Ama
iyi.
bunları böyle karşımızda bu işlerden çok iyi anlayan birileriyle
Evet, biraz
konuşabilsek.
yukarıdan birileri olsa keşke, çok güzel olur.
Keşke, keşke değil mi? Aynen öyle yani. Sesimizi duyun falan diye.
Evet, biraz sıkıştırırdık. Olur
O
belki, o
zaman
da olur ya. O da olur belki bir gün.
umarım.
Yani.
Ağzına sağlık öyleyse, güzel bir kanser bölümü oldu.
Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Umarım keyifli olmuştur. İyi
Ben de
dinlemeler diliyorum.
teşekkür ederim. Yani ben eğlendim. Umarım dinleyenler de
Evet, ben de çok eğlendim.
eğlenir. Şimdi birbirimizi
Yine
övme, kendimizi övme falan. Mükemmeliz
bence
ya.
şeyi hatırlatalım lütfen, yani geri dönüşlerinizi bekliyoruz kesinlikle. Herhangi bir yönlendirme, iyi kötü, olumlu olumsuz, hiç fark etmez. Teknik olur, yapısal olur, herhangi bir şey. Bunları duymak
Aynen.
için sabırsızlanıyoruz hala.
Aynen öyle. Geri dönüşleriniz önemli. Dinledikten sonra böyle tweet'in altına bile yazsanız yorumunuzu, biz buna açığız.
Tabii, çok açız hem de.
Evet. Mesaj kutumuz açık Twitter'da. Instagram hesabımız var. YouTube hesabımız var. Yakında umuyoruz ki aktifleştireceğiz. Yani bize ulaşabileceğiniz bir sürü yer var aslında. Bizi oralardan takip etmeyi de unutmayın. Böyle arama çubuklarından Neuroblog yazdığınızda zaten karşınıza biz çıkıyoruz. Bizden başka Neuroblog yok.
Eşsiz bir ekip.
Nasıl?
Eşsiz bir ekip,
Eş,
değil
aynen öyle. Biz
mi?
eşsiziz. Ayrıca Patreon hesabımızdan da bizlere destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler diliyoruz. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.